Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 24 Ağustos 2025 tarihinde Eskişehir'de yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Çok muhterem kardeşlerim, sohbetimizin bereketi için 3 İhlas 1 Fatiha okuyayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mücellâ, musaffâ, pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Zâmân'ın, Sâdât-ı Kirâm-ı Zirâhatı'nın, cümle geçmişlerimizin, hasreten Gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasına selamet edelim. Efendimizin dünyayı şereflendiği bu Rabiülevvel ayının, ümmet-i Muhammed'in bir rahmet, huzur, selamet olması niyaz duasıyla bir Fatiha-i Şerif, 3 İhlas Allah'ıma söyleyeyim. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın ilk talimatı, ilk inen ayet, اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي halak. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. En mühim Cenab-ı Hak bize elhamdülillah, lütfu ilahi, Müslüman olarak dünyaya getirdi. Hidayet üzere getirdi. İnşallah hidayet üzere de can vermeyi Cenab-ı Hak nasip eder. Bir de sonsuz nimetlerim en başında, 124 bin küsur peygamber içinde en büyük peygamberi meccanen ümmet kıldı. Bakara suresi 140. ayet buyuruyor. İşte böylesi insanlığa şahit olmalısın. Bir mümin de insanlığa şahit olacak. Yani İslam'ı yaşayacak, yaşatacak. Resul dese şahit olabilmek için sizi mutedil bir ümmet kıldık. Yine bize de Resulullah Efendimiz'den olacak. Eğer böyle bir hayatı yaşayabilirsek Cenab-ı Hak bizi inşallah kıyamet günü Resulullah Efendimizin yanında eyler. Kıyamet çok zor bir gün. Cenab-ı Hak buyuruyor, ruhumdan üfürdüğüm zaman, yani Cenab-ı Hak kula kendi vasıflardan vasıflar veriyor. Kul kalbini tekamül ettirecek. Zihni bilgiler kalpte hazmedilecek, kalp tekamül edecek. Kalp Cenab-ı Hak'la dostluğa merhale alacak. Bu şekilde ebediyete kadar zor günler, son nefes, kabir vesaire. O da Cenab-ı Hak la havfun aleyhim ve la hum yahsunun. O Cenab-ı Hak'la dost olanlar mahzun olmayacaklardır buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor Âl-i İmrân 164. ayetinde kendi içinizden İslam'ı bize tebliğ eden o tebliğden sonra insanların gönül âlemini temizleyen nefsani arzuları bertaraf eder. Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları kalpte olacak. Ve onun neticesinde Kur'an ve hikmeti telakki ettiren bir peygamber gönderdik buyuruyor. Ayette burada lekat mennallah buyuruyor. Yani sizin için en büyük bir nimet bu. Resulullah Efendimiz ümmet olmanın. Demek ki biz bunu takdir edip iç âlem temizlenecek, cemali sıfatlar tecelli edecek, kalp Cenab-ı Hak beraber olacak. Kitapta, Kur'an'da hikmetler, sırlar, şu kainattaki ilahi sırlar o kalbe aşina olacak. Bu şekilde bir dostluk meydana gelecek. Yani birinci mesuliyetimiz kendi gönül âlemimizi ihya etmek. Bunun için evvela kalpten nefsani arzular bertaraf edilecek. Ne buna enaniyet, benlik, haksızlık, zulüm, intikam, hırs, tamah, fitne, gurur, kibir, yalan, cimrilik, gıybet, tecessüs, merhamet, şefkat, yoksulluğu bunlar kalpten silinecek. Bunun yerine kalpte ilahi muhabbet, yani göz neye baktığı zaman kalp Cenab-ı Hakk'ın zikredecek, ilahi azametini telakki edecek. Aman ya Rabbi diyecek. Subhanallah diyecek. İlahi muhabbet, merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, nezaket, cömertlik, hamiyet, hakşinaslık, adalet, kanaat, es-sadık, el-emin olabilmek. O şahsiyet, o karakteri bilebilmek. İhlas, vakar, sabır, edep, haya gibi vasıflarda kalp müzeyyen hale gelecek. Bu şekilde yeryüzünde Allah'ın şahitleri olacak kalp. Ve Resulullah Efendimiz üsve-i hasenesinden örnek şahsiyet, örnek kaliteden hisseler alacak. Yani bir müminin hayatının her safhada Resulullah'a örnek. 23 senede bir hayatı bu Resulullah Efendimiz bu örnekte yaşadı. Eshab-ı kiram kendini örnek alarak huzur buldu, selamet buldu. Bunun için 3 tane vasıf bildiriyor Cenab-ı Hak. Birincisi Allah'a kavuşmayı umanlar ayette. Demek ki ben Allah rızasında mıyım? İş hayatımda, ev hayatımda, evlat yetsin, ben Allah rızasında mıyım? İkincisi, ahirete kavuşmayı umanlar. Ahiret ölümde mi? Çünkü zerrelerden hesaba çekileceğiz. Gözler, kulaklar konuşacak, vücut konuşacak. Üçüncü, Allah'ı çok zikredenler için, Allah'ı unutmayanlar için Cenab-ı Hak Resulullah'ın üsve-i örnek sadece örnek karakter olarak gönderiyor. Demek ki birinci mesuliyetimiz bu, cemali sıfatlara kalbin müzeyyen hale gelebilmesi. Yani kalbin tabir caizse nasıl bir çiçek bahçesi gibi, çiçek bahçesinin nasıl o çiçekler tebessüm eder. Bir müminin kalbi de o şekilde olacak. İkinci mesuliyetimiz kendimizi cihandan mesul göreceğiz. Yani bana Allah bu imanı verdi. En büyük peygamber ümmet kıldı. Bunun için irşad edeceğiz. Evlatlarımızdan, yavrularımızdan başlayarak bu irşad vazifesini göreceğiz. Yani rahmet insanı olmaya gayret edeceğiz. Çünkü Cenab-ı Hak Resulü ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin olarak gönderdi. Biz de inşallah rahmet insanı olacağız. Cenab-ı Ali İmran suresinin 110. ayetinde siz insanların iyiliği için, insanlığın selameti için ortaya çıkılan en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder, Allah'a inanırsınız. Burada Allah'a inanırsın bunu demek ki inancın Cenab-ı Hak çok güçlü olması lazım. Çok güçlü iman olacak. Eshab-ı kiram Resulullah Efendimizden bu büyük nimete kavuştu. Hidayet nimetine kavuştu. Tabi canım sünmelis öyle yömeyizin anneniyim. Verdiğim nimetlerden soracaksınız buyuruluyor. O nimetin bedelini ödemek için Çin'e gitti. Medine'nin Çin neresi? Semerkant'a gitti. Hazreti Ömer zamanında Azerbaycan'a gidildi. Hazreti Osman zamanında Kazakistan'a gidildi. Afrika'ya girildi. İnsan olan her yere seferber edildi. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız. En büyük nimet İslam nimeti. İnşallah Cenab-ı Hak İslam'ı yaşamayı, yaşatmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eyler. Amin. Bu ay mübarek bir ay. Resulullah Efendimiz dünyayı şereflendirdi bir ay. Efendimiz insanların önüne bir sıracı münir, yani karanlıkları aydınlatan bir ebediyet kandili olarak Cenab-ı Hak bildiriyor. Yine Allah'ın izniyle bir davetçi, nur saçan bir kandil olarak gönderdik buyuruluyor. Yine ve inneke lâ hulukün azîm, sen en muhteşem bir ahlak üzeresin buyuruyor. Ya ondan daha muhteşemi yok. O son zirve bir ihtişam. İnşallah bu ahlaktan Cenab-ı Hak cümlemize hisseler nasip eder. Velhâsıl şu bir hakikat ki, onun güzel ahlakından hisse almayan bir kalp, Hakk'a güzel bir kul olamaz. Onun merhamet, şefkatiyle yorulmuş hanesinden hisse almayan bir aile yuvası, gerçek saadeti tatmaktan uzakta kalır. Onun ticaret ahlakından hisse almayan bir tacir, kul hakkına girmekten kurtulamaz. Onun eğitim ve terbiyesinden nasiplenmeyen bir kimse, güzel bir şahsiyet ve karakter ortaya koyamaz. Onun rahmet dolu, yüreğinden feyizlenmeyen bir gönül, nezaket ve zarafetten uzak kalır. Onun engin tevazuundan nasiplenmeyen bir kalp, kibrin uçurumunda yok olmaya mahkumdur. Bu sebeple bir mümin hem dünya hem ukba hayatında saadet nâli olmak için hayatın bütün safhalarında her halimizin Efendimiz'e benzemesi zaruri. Cenâb-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Efendimiz dünyayı yetim olarak gözlerini açtı. Ümmetin yetimle bizzat alakadar oldu. Efendimizin şu ifadeleri ne yüksek bir fazilet ümmetidir. Ben her mümine kendi nefsinden daha yakınım. Yani kendi nefsinden daha yakınım. Ayette okunan Rauf ve Rahim çok merhametli, çok şefkatli. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç ve yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Yetimler bakmak da benim vazifemdir. Cenab-ı Hak bu Rabiülevvel ayını vatanımız, milletimiz, bütün İslam'ın rahmet, bereket, hayırlar getirmesi, mazlum ve mağdur din kardeşlerimin selametine vesile olmasını Rabbim niyaz ediyor. Hasreten bu Gazze'deki kardeşlerimize. İbn Abbas var, Efendimizin amcasının oğlu. O şöyle diyor. Allah Teala kendi katında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha kıymetli bir insan yaratmamıştır. Bütün peygamberler dahil ondan daha kıymetli bir insan yaratmıyor. Zira Cenab-ı Hak ondan başka hiçbirisinin hayatını yemin ettiğini işitmedim. Burada okunan ayette Tövbe Suresi'nin sonunda o çok Rauf ve Rahim'dir buyuruyor. Yani çok merhametli, çok şefkatlidir buyuruyor. Yine Efendimiz ben kabrimde de diyor. Ümmeti ümmeti diyeceğim diyor. Şimdi güzel amelleriniz gelir sevinirim. menfi amellerini gelir, senin için dua ederim buyuruyor. Yine Efendimiz'in faziletine bize tebliğ etme bakımından Cenab-ı Hak le amrike buyuruyor. Onun Resulullah'ın ömrüne yemin olsun buyuruyor. Yine vel asrı buyuruyor. Onun asrına yemin olsun buyuruyor. Yine onun la uksu bihazel belet, onun beldesine yemin ederim ki sen bu beldede oturmaktasın buyuruyor. Yine Yasin'de hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz peygamberlerdensin ve sırat-ı müstakim üzeresin. Biz de her Fatiha'da ihtira sırat-ı müstakim diyoruz. Resulullah'ın o yüce ahlakından Cenab-ı Hak'tan nasipler diliyoruz. Bunu tabi hayata geçirmemiz de zaruri. Namazdayken birisine selam versek namazımız bozulur. Oysa tehiyyatta Efendimiz selam vermek vacip hükmündedir. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü diyor. Cenab-ı Efendimizi ne kadar çok seviyor ki namazda tehiyyatta bize selam verdiriyor. Cenab-ı Hak bizi aciz kulları Resulullah Efendimiz ümmet kılmakla şereflendirmesi. Onun bizde olan en büyük lütfu ve ihsanlardan biridir. Nihayet işte âyet-i kerimede لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ O en muhteşem bir Cenâb-ı Hakk'ın bize bir lütfudur. 124 bin küsur peygamber içinde Allah'ın Habibi, peygamberlerin imamı, kainatın fahr-ı ebedîsi, nebiler silsilesinin yaratılışının ilk ve son halkası, âhir-i zaman nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olmak meccanen nail olduğumuz, bedelsiz nail olduğumuz en muazzam bir ihsan-ı ilahi. Fakat bunun Cenâb-ı Hak bizden bedelini istiyor. Cenab-ı Hak sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamber olmayan iki büyük ihsanda bulundu. Bilebildiğim kadar diğer peygamber olmayan. Birisi Miraç. Nasıl bir yakınlık oldu? İki yay miktarı buluyor ayette. İkinci Kadir gecesi. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir cömertliği, Efendimiz'e olan muhabbeti bin aydan daha hayırlı. Yani 29 bin geceden daha hayırlı oluyor bir gece. Rasûlullah Efendimiz'in o berekâtı, biz o geceden, Kadir Gecesi'nden istifade ediyoruz. Velhâsıl, demek ki Miraç ve Kadir Gecesi, demek ki hayatımızda ne kadar Efendimiz'e bir minnettar kalacağız. Yani Efendimiz'in kadrini, yüceliğini, nâkıs aklımıza tam olarak idrak edebilen kelimeleri mahdut imkânlarıyla kâmil manâda ifade etmemiz mümkün değil. Zira bu akıl da insanın mutlak sureti âcizdir. Efendimiz şanlı, tavsife çalışanların anlayıp anlatabildiği uçsuz bucaksız bir değerine alınmış, belki bir terzi yüzüğü kadar hacminde bile olmayan bir damla su kabilindendir. Zira Rasûlullah ne buyuruyor? Benim bildiğimi bilseydiniz, yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara düşerdiniz, mecnun olurdunuz, evine dönemezdiniz buyuruyor. Bir misal, Halid bin Velid, bir askeri birliğin başındayken Müslüman bir aşiretin yanında konaklamıştı. Aşiret reisi dedi ki, sen dedi Muhammed Mustafa sahibi gördün dedi. Bana anlatır mısın dedi. Biz görmedik dedi. Halid bin Velid dedi ki Allah Resulü'nün müstesna vasıflarından güzelliğini tafsilatıyla anlatmamı istersen bu mümkün değil dedi. O reis dedi ki bildiğin kadarıyla anlat dedi. Kısa ve öz anlat dedi. İdrakin kadar anlat dedi. Halid bin Velid dedi ki er Resul ala kadril mürsil gönderilen gönderenin kadrince olur. Yani gönderen âlemin Rabbi Allah olduğuna göre gönderenin şanını sen bir hesap et dedi. Gerçekten hakikati Muhammediye tam manada idrak etmeye de izah etmeye de hiçbir fani muvaffak olamadı. Onun yüksek ahlak yaratılışının kemali bütünüyle kavranamadı. Alimler, mütefekkirler, mutasavvıflar, gönül sultanları, Cebrail dahi onun yolunda bulunmayı izzet kapısına bir sahil olmayı devlet bildiler. Süleyman Çelebi'nin güzel bir ifadesi var. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Bizler ümmet-i Muhammed olmakla eriştiğimiz bu manevi hazinenin farkında olmamız arzu ediliyor. Efendimizin amcası Ebu Leheb kâfir olan. Onu da kardeşi Abbas radıyallahu anh. O da Müslüman. Yani biri hidayetin zirvesinde, bir de dalaletin denayetinde. Bu Ebu Leheb öldükten bir sene sonra Abbas radıyallahu anh rüyasında görüyor. Nasılsın Ebu Leheb diyor. Çok kötü bir durumdayım diyor. Azaptayım diyor. Yalnız diyor baş parmağımla orta parmağım arasında bir delikten su çıkıyor. Pazartesi günleri. Onu içiyorum, biraz ferahlıyorum diyor. Yeğenimin diyor, doğduğu gündü diyor, Süveybe, cariyem geldi, bugün bir yeğenin dünyaya geldi dedi. Ben de bir mükafatla, hadi serbestsin Süveybe dedim diyor. Yani bu bir akraba asabiyeti dolayısıyla yaptığım bir sadaka dolayısıyla bana böyle mükafat verildi diyor. Fakat diğer zamanlar bir azabın içindeyim diyor. İbn-i Cezeri vardır. Bu meşhur muhaddistir ve kıraat âlimidir. Şöyle diyor, Kur'an'da zemmi hakkında ayet nazil olan, cehennemde azap gören Ebu Leheb gibi bir kâfire, Peygamber Efendimiz doğunda sevindi. Böyle bir lütufta bulundu. Ki kâfir olduğu halde Peygamber'in mevlidiyle, yani onun muhabbetiyle gücü yettiğince infakta bulunması. Yani bir kâfir, kızılca kâfir, Allah ve Rasûlullah düşmanı böyle mükafatla kazanırsa, sırf pazartesi gecesi olan bir azabın hafiflemesine, demek ki bir mü'min bu ayda, Rabiülevvel ayında, Rasûlullah Efendimiz'in ümmet olmanın sevinciyle, elham yâ Rabbi, benim ümmet-i Muhammed kıldın, bunun sevinciyle sadakalar verir, gariplerin gönlünü alır, mevlidler okulur, Kur'an-ı Kerim okulur, ziyafetler verir. Sırf bu sevincin ifadesi olarak, kim bilir Cenâb-ı Hak ona ne güzel bir mükafat da verir buyuruluyor. Velhâsıl bu ayda imkânlarımız ölçüsünde sadakalar verir. Bilhassa gazellere hediyeleşelim, bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım, hastaları ziyaret edelim, Kur'an kurslarına, ona yardımda, hizmette bulunalım. Yani Rasûlullah Efendimiz'e ümmet olmuş sevinç ve heyecanı yaşatıp yaşatalım. Bu muazzam bir şükrünü ifa edebilmeye gayret gösterelim. Bugün dünya bir cahiliye devri yaşıyor. Devir döndü, o fazilete devri bitti. Bugün tekrar dünya bir cahiliye devrini gördü. Yani Rasûlullah Efendimiz'in halinden uzakta kalan her devir cahiliye devridir. Onunla Rasûlullah Efendimiz'le birlikte çarpmayan her yürek zavallıdır. Onu takdir edemeyen her vicdan hüsrandadır. Günümüzün cahiliyet gafletinden, o rahmet peygamberinin hususiyete hicret etmek zaruri. Bilhassa evlatlarımızı hicret ettirme. Nereye? Rasûlullah Efendimiz'in hâli ahvâline. Onun hayat ve ölçüsüne her zaman muhtaçız. Rasûlullah Efendimiz Yemen'e döndü. Ben dedi, Yemen'den gelen nefes-i rahmânî duyuyorum buyurdu. Demek ki Cenâb-ı Hak o nefes-i rahmânîden cümlemizin inşallah hisseler versin inşallah. Yani gönüllerimiz ne kadar onu görecek kıvamda olursa, o da bizi o kadar nispetle nazar kılar. Onun gönüllerine hayat veren çağrısına ne kadar can kulağı duyar, onun nurlu yoluna ne kadar uyarsak, o da bizi o kadar himayesine, ikramlarıyla abad eder. Mahşer günü, o zor gün, Abûysen kamtırîrâ, sert ve belalı gün buyuracağız, sıkıcı gün buyuruyor. Mahşer günü Rasûlullah Efendimiz şefkat kanatlarında huzur bulmak istiyorsak, bugün hâlimizle, kâlimizle, ahlâkımızla O'na benzemeye, böylece O'na manen yakın olmaya gayret etmemiz icap eder. Unutmayın ki kalpler arasında hakiki muhabbet bağı varsa, zaman ve mekan ve uzaklığın bir kıymeti yok. Fakat bunun aksine gönüller birbirine uzaksa, zahiren yakın olmada bir faydası yok. Onun için اَلْمَرُ مَا مَنْ اَحَبَّهِ ki sevdiğiyle beraberdir buyuruluyor. Yanımdaki uzakta, Yemen'deki yanımda buyuruluyor. Vesel Karani'ye hırkasını gönderdi. Bunu giysin, ümmetime dua etsin buyurdu. Bizler Efendimiz'in 14 asır sonra gelmiş olan uzak diyarlardaki ümmetiyiz. Hâlimiz, ahlâkın bakımından onu ne kadar berabersek, ona o kadar biz yakınız, o da bize o kadar yakın. Efendimiz yine buyuruyor hadis-i şerifte, insanlardan bana en yakın olanlar, nerede olsunlar, Allah'a takva sahibi olan müttakilerdir. Demek ki ne kadar takva sahibiysek, o kadar biz Rasûlullah Efendimiz'e bir yakınlığımız olmuş olur. En yüce ahlak üzresin buyuruyor. Beşeriyet, yani insanlığın ne olduğunu ondan öğrendi. İbadette ruhaniyeti ondan öğrendi. Muamelatta zerafeti ondan öğrendi. Ahlaktaki nezaketi ondan öğrendi. Gönüldeki letafeti ondan öğrendi. Lisandaki selaleti ondan öğrendi. Duygulardaki inceliği, nazarlarda derinliği ve kainatı tefekkürle okumayı, hikmetlere âşina olmayı onunla öğrendi. Cömertliği, yetim ve yoksullara merhameti ondan öğrendi. Gariplerin, kimsenin yanında başında bunu ondan öğrendi. Velhâsıl adalet tevzi etmeyi ondan öğrendi. Velhâsıl güzel ahlakı bütün beşeri ondan öğrendi. İşte Eshâb-ı Kirâm onun en belirgin bir misalidir. Yani Rasûlullah Efendimiz'in hayatı saf ve berrak bir ayna gibidir. Bu aynaya bakarak ahlakını ıslah edip, eğriliği düzeltmek için her mü'minin bir vazifesidir. Vel-Fecr Sûresi okundu. Burada ilk başta Cenâb-ı Hakk'ın ilahi azamet ve kudret tecelli tefekkür etme. İkincisi, ilahi cezaya müstahak olan kavimlerin azgınlıkları. Üçüncüsü, kulun mal ile imtihanı. Dördüncü, kulun zaaf noktaları. Beşincisi, ahiret dehşeti. Altıncı, salih kulların durumlarına göre merhalelerin itmenânı oluşup cennete nâil olmaları. Okunan sûrenin muhtevası aşağı yukarı bu kısaca. Ayet vel-fecr olarak başlıyor. Yani Cenâb-ı Hak canların uyandığı zamana andolsun buyuruyor. Fecir günün başladığı andır. Cenab-ı Hak bize her fecir, her ömür tabiinde yeni bir sayfa bir lütfu. Demek ki her sabah kalktığımız zaman Allah bize bugün ömür tabiinde bir sayfa daha ikram etti. Ben bu sayfayı nasıl Allah rızası ile dolduracağım? Nasıl Resulullah Efendimiz yakın bir ümmet hayatı yaşayacağım? Yani hiç kimse de ömür takviminde kaç yaprak kaldığını bilmiyor. Zira ömür senedinin son günü meçhul. Bu çocuk yaşta da oluyor, genç de oluyor, yaşlı da oluyor. Velhâsıl her dünyaya gelen bir ölüm yaşındadır. Acaba bize bugün sayfamızı nasıl dolduracağız? Yani günümüzün vel-fecr'i bu şekilde başlaması. Efendimiz'e iki nimet var, insanlığın çoğu bu nimetleri kullanmakta bilmezler. Biri sıhhat, ikisi boş vakit. Ayet-i kerimede, Münafık'ın suresinde ölüm anı gelir de hepimize gelecek. Ya Rabbi keşke biraz daha ömrümü açsan da, biraz daha sadaka versem ve salihlerden olsam demeden evvel Cenâb-ı Hak infak edin buyuruyor. Veliyâlin aşr, işte oraya geldik, 10 geceye yemin olsun andı. O 10 gece Zilhicce'nin ilk 10 gecesi. Yani bugün birinci günü, 10 gün devam edecek. Bu bir faziletler günü, fazilet gecesi olmuş oluyor. Diğer Muharrem'in 10 gecesi, Ramazan'ın 10 gecesi olarak da buyuruluyor. Fakat üçü de olabilir. Zilhicce'nin ilk 10 gecesine bugün girmiş oluyoruz. Ondan veşevi velvet çifte ve tek Cenab-ı Hak tek her şeyi çift olarak yarattı. Elektrikle çift, kimyevi maddeler çift, fiziki şey çift, insan çift, Cenab-ı Hak muhalefetin dünü havadis yalnız tek. Ondan sonra velleyle izayes her şey karanlığı örtü, geceye and olsun buyuruyor. Hep tefekkür istiyor. Gece bir manada ölüme giriş. Sanki bir ölüm tatbikatı gece. Geceye iken bir muhasebe, uykuya bir alemde dolaşacaksın. Bugün Allah için ne yaptın? Bir muhasebe içinde. Ne kadar Allah rızası, ne kadar dünyalık. Velhâsıl günlük yaşadığımı tefekkür edebilmek. Bunlar akıl sahibi elbette birer yemin mahiyetinde. Cenâb-ı Hak bize böyle bir tefekkür etmemizi bildiriyor. Ondan sonra Cenâb-ı Hak kahrolan kavimleri bildiriyor. Burada üç kavim bildiriyor ama başka diğer kavimleri de bildiriyor başka ayetlerde. Bugün Cenâb-ı Hak görmedin mi diyor. Elem tara buyuruyor, görmedin mi? Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Direkt yüksek bina ülkelere benzeyen yaratılmış İrem şehrine, meşhur İrem bağları. Ovada kayaları yontan Semud kavmine. Cenâb-ı Hak ki onlar hepsi ülkende azgınlık ettiler, onları kötülüğü çoğalttılar. Fesadı yaydılar. Bu yüzden Rabbim onların üzerine bir azap kamçısı indirdi. Çünkü Rabbin her an gözetlemedir. Ankebût Sûresi 40. ayet. Nitekim onları her birini günah sebebiyle cezalandırdı. Kimin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimine korkunç bir ses, kimine yerin dibine geçirdi, kimini sudan boğduk. Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar kendilerine zulmediyorlar. İşte bugün de fırtınalar, yangınlar, bağışı hastalıklar, hepsi bunlar bize o kıyameti hatırlatan işaretler. Fakat dünyevi gözle bakılırsa tabiat hadise deyip geçerler maalesef. Bak Semud kavmini Cenâb-ı Hak ona verimli topraklar, bağ bahçeler, dilleri denen İrem bağları. Fakat onlar Cenâb-ı Hak yeryüzünde haksızlık yere büyüklük tasla. Demek ki o kibir büyüklük bir felaket. Ben demek bizden güçlü kim var dediler. Cenâb-ı Hak onu bir fırtınayla helak etti. Semud kavmi dediler biz, bize bir şey olmaz, biz temelleri sağlam yapacağız dediler. Dünya malına aldandılar, kibirlendiler, azgın nefise tabi oldular bugün gibi. Nasihat dinlemediler, bugün bir kısım insanlar gibi. Peygamber Salih aleyhisselâm'dan, dağdan bize bir deve çıkar dediler. O da oldu. Fakat onlar süfri ikadı rehber ettiler. Cenâb-ı Hak da onu alttan gelen bir sahyayla onları helak etti. Firavun kavmi, o da göya kendisine tahttan düşecek bir çocuk gelmesin bugün aynı Gazze'de olduğu gibi çocuk öldürdü. Belki 100.000 çocuk öldürdü. Ve Musa aleyhisselam onu sarayında büyüttü. Onun tahtı, onun vaazı alt üst oldu. Cenab-ı Hak hep bize misaller veriyor. Bugün en mühim yaşadığımız İbn Haldun diyor, ancak diyor tarihteki diyor gerçekler birbirine benzer sular gibidir diyor. Velhâsıl bugün biz de onlara karşı gayr-ı mağdûbi aleyhim velâ dâlin diyor. Dalaletteki benzemek, onların mallarını almamak, onların mallarını kullanmamak. Oradaki mazlum kardeşlere dua etmek seherlerde, imkân var yardım etmek inşallah. Bunları eğer yapmazsak zalimlerin değirmenine su taşımaya devam etmiş oluruz. Bu da büyük bir Allah korusun felaketi başımıza getirebilir. Yani Cenab-ı Hak huzuruna zulmedenleri meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur buyuruyor. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. Bir savaş iki ordunun ittifakıyla kazanır. Biri gaza ordusudur, biri de dua ordusu. Bugün biz dua ordusu olmak mecburindeyiz. Bugün maalesef bir taklit hastalığı başladı. O da bir tehlike. Cenab-ı Hak Fetih Suresi'nin son ayetinde Allah Resulü'nün yanında bulunanlar küffara karşı onlara benzemezler. İslam şahsiyet karakterine yaşarlar. Demek ki bugün gençlerimizi bakıyoruz kardeşler, bütün tişörtlerde İngilizce yazılar var. Giyinen bunu ne olduğunu bilmiyor. Bu nedir? Bir aşağılık duygusunun bastırma hareketidir. Biz oraya eğer bir yazı yazacaksak, daha nefis bir yazılar yazalım. Güzel Anadolu diyelim, güzel vatanımız diyelim, güzel dinimiz diyelim. Saç modelleri onlara benziyor. Kadın erkek kıyafeti birbirine onlara benziyor. Düğünler bir gösterimine onlara benziyor. Velhâsıl bu da çok tehlikeli. Resûlullah Efendimiz buyuruyor, muhakkak siz önceki ümmetlerden yolunu adeta karış karış, arşın arşın takip edeceksin. Hatta onların bir kertenkele deliğine girmiş olsalar, siz de onu takip edeceksiniz. Bunlar kimdir diye sahibi soruyor. Bunlar Hristiyan ve Yahudiler maalesef. Men teşebbih bi kavmin fe hum minhum. Kim bir kavme benzerse onlardandır buyuruyor. Efendimiz ibadette bile muhalefet etti. Mesela 10 Muharrem bir gün öne bir gün sonra tutun buyurdu. Ezanı beklediler. Ne çan çaldılar, ne boru çaldılar. Ezan gelene kadar, zuhuruna kadar beklediler. Hatta sahurda bile, Yahudilerde sahur yoktu. Rasûlullah illâ sahura kalkın buyuruyor. Velhâsıl Sâd-ı Şirâzî ve Mevlânâ Hazretleri, Eshâb-ı Kehf'in diyor, köpeği diyor, sadıklarla beraber olunca Kur'ân'ı bir ifade kazandı. Fakat buna mukabil iki peygamber karısı, Nuh aleyhisselâm'ın ikinci karısı, Lut aleyhisselâm'ın karısı, fâsıklarla beraber olunca cehennemlik oldu buyuruyor. Yani kocalarının peygamber olması kâfi gelmedi. Niye? Onlar fâsıklarla beraber oldular. Yine Efendimiz buyuruyor, ümmetimin fesada uğradığı dönemde sünnetime yapışan kişiye şehit sevabı verilir. Bugün farzlara, sünnetlere ne kadar dikkat eder, o kadar inşallah mevcur oluruz. Bugün öz kültürümüze uymayan birçok adet hayatımızda, giyim kuşamda, düğün eğlence, yılbaşı tatil anlayışı, evde köpek beslemek kadar hayatın pek sahibine gayrimüslimlere benzemek arttı. Evlatlarımıza çok ehemmiyet verelim. Hatta bu Mugayra isminde bir sahibi vardı. Onu Enes bin Malik yanına girdik diyor. Sallı sollu sarkın perçemler vardı. Rasûlullah yavruyu okşadı. Onları kesti. Bu perçemleri kesin, bunlar Yahudilerin bıraktıkları perçemlerdir dedi. Yani ayrıca gayrimüslimlerin yabancı esirdikleri moda rüzgârlarıyla toplumda bir marka düşkünlüğü meydana gelmiş durumda. Bu da çok tehlikelidir. Yani imana zarar verir. Yani her mümin hadisatın akışından, dünyanın gizinden kendisini mesul hissetmelidir. Toplumda biçarelerden, hidayet mahrumlarından ve onları İslam'a hakkı tebliğ etmek vazifesinden kendimizi mesul hissetmeliyiz. Onun için 11 yerde emri bil maruf nehyanil münker geçiyor. Bunu kendimiz yaşayacağız, evladımıza yaşatacağız. Evladımıza Kur'an terbiyesi, bir Kur'an kursundan geçireceğiz. Bu zaruri bugün siz insanların iyiliğini çıkalım, en hayırlı bir ümmetsiniz. Mârûfu emreder, iyiliğe ve kötülükten men edersin buyuruyor. Yine Efendimiz, nefsim kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki diyor, siz ya mârûfu emreder, münkerden yasaklar veya Allah'ın katından umumî bir bela göndermesi yakındır. İnsanlarda taklit meyli vardır. Muhabbet duyup örnek aldığı kimse haliyle hallenir. Bakışı, konuşması, tefekkürü, gönül dünyası kalpten kalbe gerçekleşen manevi arışverişle birbirine benzemeye başlar. Hatta aynileşir. Mesela bir çocuk bu taklit meyli dolayısıyla anne babanın konuştuğu dili herhangi bir eğitim almadan rahatla konuşmaya başlar. Anne babanın dili. Onlara duyduğu muhabbet ölçüsünde anne babanın lakaydı hallenir. Aynı şiveyi alır. Ondan gibi davranış sergiler. Asr-ı Saadet Eshâb-ı Kirâm da gönüllerini bir muhabbet çağlayan hâlâ Rasûlullah Efendimiz'e rapt ettiler. Onun karakter ve şahsiyetine meftun oldular, ona tâbî oldular, onunla huzur buldular. Kendilerini böylece Allah'a sevdirdiler. Âyet-i kerîmede buyuruluyor, Âl-i İmrân 31, Rasûlüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, Cenâb-ı Hak ölçü buyuruyor, Allah'ı seviyorsanız, فَتَّبِعُونِي bana tâbî olunuz. Ya Rasûlullah'a tâbî olalım ki Allah da bizi sevsin, günahını bağışlasın. Allah sonca bağışla merhamettir. Demek ki ticari hayatımız, aile hayatımız, evlat yetiştirme ne kadar benziyor? Sahâbî efendime tâbî olmak üzere sahâbî oldu. Tâbîn de sahâbiye tâbî oldu. Tebiî tâbîn de tâbîne tâbî oldu. Velilere tâbî olmak zamanlara yaygınlaştı. Eshâb-ı kirâm bütün mahlukata şâmil merhameti Efendimiz'den öğrendi. Daha evvel bir merhamet bilmiyordu. Bir koyunu mesela yiyecek, kolunu geziyor, bacağını kesiyordu, hayvanı atıyordu dışarı. Merhamet denen bir şey yoktu. Her türlü eziyet yapabiliyordu. Kölelere en büyük eziyet yapabiliyordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cömertliği, infakı, affetmeyi, din kardeşinin kendini tercih etmek demek olduğunu, îsârı, tevazu, şecaeti, sabrı, istikâmi, şükür, kanaat, sadakati hep Rasûlullah Efendimiz'e ashâb-ı kirâm tahsil etti. Biz de Rasûlullah Efendimiz'in talebesiyiz. 1400 sene sonraki talebeyiz. Nasıl ki bir gölge sahibinden ayrılmazsa, onlar da tam bir sadakat Efendimiz'i takip ettiler. Onun canlı gönlüne tâbî oldular. Birçok meslek okumakla öğrenilir. Fakat insanın güzel ahlaklı, faziletli, olgun bir şahsiyet haline getirecek olan ilim, ancak güzel örneklere tâbî olmakla, onların yoluna uymakla tahsil edilebilir. Ne yazık ki bugün ilim tahsilinde kişinin sadece zihni istidatlarına bakılıyor, onu ilmi liyakat taşıyabilecek, taşıyamayacağın meziyet olup olmadığına maalesef bakılmıyor. Nitekim ilmini irfan haline getirmiş bir kimse, faraza hukuk tahsili gördükten sonra yine hak ve adalet tevzi edeceği yerde edemiyor, zalimlerden oluyor. Mimarlık, mühendislik okuduktan sonra sağlam bina yapacağı yerde üç kuruşluk bir demirden çimento tamam ederek malzemeden çalmak söyle temeli boyu dayanıklı yapılar inşa ediyor. Bunu Güneydoğu'da gördük. Keza ilmi kabir rağmen merhamet, muhabbetten mahrum bir idareci emri altındakileri zulmeden bir gaddar haline gelebilir. Böyle kimseler bir cahilin cehaletiyle yapamayacağı zararı ilim sahibi kat kat fazla kolaylıkla yaparlar. İşte günümüz. Musa aleyhisselam Hızır'a gittiği zaman Hızır'a sende bir ilim var mı? Onu öğret demedi. Tâbî olabilir miyim dedi. Çünkü manevi hal inikas buna tâbî olmakla öğrenilir. Ondan sonra gelen ayet bu hepimizin mal olan imtihanı. Cenâb-ı Hak burada insan var ya buluyor, insan var ya, Rabbi kendini imtihan edip de ikramda bulundu, bol nimet verdi, mal vesaire şu verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der. Halbuki Allah bana bu malı niye verdi, düşünmez onu. Çünkü kalp o kıvama gelmemiştir. Bu halbuki kulun bir malla imtihanıdır. Sana veriyor, ona vermiyor. Demek ki zengin bir mü'min vazifesi nedir? Sahip olduğu servet Allah'ın bir emaneti ve imtihanı olarak görecek. Zira mülk Allah'a ait, kul sadece bir veznedar, bir tasavvuf, lakin bu tasavvufta mesul, sarf ve terk eden mesul. Efendimiz yeminle ifade edeyim buyuruyor. Sadaka vermekle kulun malı eksilmez. Uğradığı haksızlığa sabreden Allah şerefini arttırır. Dilenme kapısını açan kimse Allah fakirlik kapısını açar. Yine bu ticari hayatta Câbir buyuruyor. Rasûlullah faiz yiyene, yedirene, kâtiplik edene, şahitlik edene her iki kimseye lanetti. Hepsi günahta eşittir buyurdu. Yine Efendimiz teşrif etti de Medine'ye. Dedi ki, esnaf bu çarşı işlerine boş söz ve yalan karışabilir işlerinizde. Öyleyse alışverişini bol sadakayla temizleyin buyuruyor. Yani kasten yalan söylemek değil. Sen söylemesin, tezgâhtarın söyler vesaire olur. Bol sadakayla temizleyin. Velhâsıl bugün zenginin vazifesi nedir? Riyazat halinde yaşayacak, ihtiyaç fazlasını Allah yoluna sarf edecek. Cenab-ı Hak buyuruyor Bakara 219. ayetinde, Resulüm hayır hasenat yolunda sana ne harcayacağını sorarlar de kulül af fazlasını ver. Riyazat halinde yaşayacaksın. Fazla çünkü mal senin, mal Allah'ın. Bilhassa israf ve pintilikten uzak duracak. İsraf nedir? Aşırı derecede kendini harcamak. Cimrilik nedir? Henden fazla kendini biriktirmek. Her ikisi de bencil, hodgamlık reddediyor böyle kulluğu. Âyet-i kerimeye de elini boynuna bağlamış gibi cimri olma, elini bütün açıp da israfa kaçma. İsraf edenler yine şeytanların arkadaşlarıdır. Şeytan ise Rabbine çok nankördür buyuruyor. Demek ki malın imtihanı fakirlikten çok daha zor. Yine hadis-i şerifte bu dünya malı tatlı ve çekicidir. Kim onu tok gözlükle bir şekilde olursa o mal bereketli. Kim de aç gözlükle, ihtirasla alırsa bereket kaybolur. Hırslı insanlar yiyip yiyip bir türlü doymayan obur kimseler gibidir. Buna Cenab-ı Ayet-i Kerime'de âmilatun nâsibe buyuruyor. Bunlar çalışmıştır, yorulmuşlar boşuna. Bir de gittiklerinin hesabıyla gidecektir öbür tarafa. Hem Allah'ını sarf etmedi, emaneti kendisini zannetti. Âmilatun nâsibe çalışmıştır boşuna buyuruyor. Allah'ın verdiği bütün imkan yine Allah yolunda sarf etmek. Bilhassa dinin zayıfladığı bir zamanda Kur'an kursu, imam hatipler, dini müsse daha çok bir ravaç vermek, evladlarımızı orada okutmak. Malı Allah yoluna sarf ederken arz-ı endam yani gösteriş halinde değil, Allah'a teşekkür edasıyla verebilmek bu nimet verdiği için. Bugün buraya gelmeden evvel bir 4-6 yaş okul öncesi eğitim müessesini gezdik. Onu memnun olduk. Bunu artırmamız lazım. Biz zamanında bir çocukken, 4-6 yaşlarken bunun çok cefasını gördük. Yoktu ancak kaçak göçek o şekilde oturdu. Bugün serbest. Onun için bugün 4-6 yaş okul önce eğitimine ehemmiyet vermemiz lazım. Bize ilkokulu okurken sıtma aşısı yapılırdı. Karışık grip aşısı yapılırdı vesaire. Bakın bugün en mühim yapılacak aşı İslam aşısıdır. Eğer o yavruma bir İslam aşısı yapamazsak yarın hesabımız ağır olur. Allah evlatları bir emanet olarak verdi. Evlatların imtihan olması mevzu kuvvetli bir alaka içindi. Belli bir yaşın üstündeki insanlar artık kendilerinden ziyade evlatlara miras, aman parayı şu evi bıraktım, ev şu bilmem ne yaptım filan. Halbuki unutmamız ki Cenab-ı Hak bize evlatlarımızın dünya rahatını, konforunu en üst seviyede temin etmemizi emretmiyor. Allah'a kul olması emrediliyor. O olduğu zaman Cenab-ı Hak büyük bir İhsan ediyor, ikram ediyor. Mesela Osmanlı 400 atlı ile kurulu ancak cemaat kadardı. Fakat 3 asırda 24 milyon, bugün Türkiye'nin 30 misline çıktı. Neyle çıktı? Bu edebali silsilenin irşatlarıyla çıktı. Arkadan Akşemsinliler varsa, aslan yürekli fatihler geldi. Onun için evladımızla biz öbür tarafa beraber olmak istiyorsak, eğer onların bize sadaka-i cariye olmasını istiyorsak, bugün evlatlarımızı mutlaka mutlaka en başta bir Kur'an-ı Kerim'i eğitime geçirmemiz lazım. Kıraatsiz bir namaz olmaz. Harfler birbirine karışıyorsa, Kur'an-ı Kerim'in kaydı olmasa olmaz. Çünkü kıraat farzdır. Kıraatsiz bir namaz olmaz. O kolay, ben yazın bir ay gönderiyorum. Ya bir ayda, öbür tarafı sen imkanı bir ay mı veriyorsun dünya işine? Sonsuza kadar bu büyük bir hizmet olacak. Velhâsıl bugün kardeşler çok mühim. Bilhassa anne babanın hükmü kalktı. İnternet, cep telefonu, bilgisayar anne babanın vazifesini elinden aldı. Köprü dimağında artık anneler değil, tabletler şekillendiriyor. Hayatı evlatlar artık babalar değil, kirli sokakta mülevves propagandaları öğretiyor. Öyleyse Cenab-ı Hak mallarınız ve evlatlarınız diye tekrar tekrar ayetler var. Bunlar şeytanın ortak olması. Mallara ve evlatlara şeytanların ortak olması. Evlatımızı şeytanların elinden kurtaralım. Mallarımızı evlatlara şeytanların elinden kurtaralım. Bize emanet olan dünya malı Cenab-ı Hak zatına yaklaşmaya vesile eylesin inşallah. Lütfen evlatları da amel defterimiz hasenatı açık tutacak tevfiklerimizin müessir kılsın. Bugün en hayırlı anne baba evladını Allah yolunda yetişen anne babadır. Onun için dünyaya geliş bunun liyârfun Allah'a güzel bir kul olabilmek ve Allah'ı kalpte tanıyabilmek. Bugün en mühim kendimizi zimmetli kardeşim sahip çıkmak. Yani küresel güçler dini duyguları zayıflatmak suretiyle insanı kendi öz vatanında esir alıyorlar. Mümin verirken sevinecek. Niye sevinecek? Ya uzu sadakat, Cenab-ı Hak sadakayı ben alırım buyuruyor. Yine mecazi olarak Allah'ın eline geçer, Allah'ın elinden verilen kişinin eline geçer buyuruyor. Bir gün verirken sevinecek. İki sebeple sevinecek. Bu veriş inşallah ilahi rızaya kavuşmaya vesile olacak. Ali sevinecek, verebilmek kişinin takvasının bir göstergesidir. Benim malımın helaliyeti ne kadar? Nereye sarf ediyorsun o gösterir. İsrafa gidiyor mu? Boş yerlere gidiyor mu? Yoksa Allah yolunda mı gidiyor? Bir röntgen o, malın röntgenidir. Nasıl vücudun bir röntgeni var, malın da röntgeni senin sarf ettiğin yerdir. Para daima geldiği yere doğru akar. Yani kişinin malı hayır yoluna sarf edebiliyorsa onun malının helaliyetini görür. Bunun için ayrı sevinecek. Yani netice şu. Yani kişide irade yoktur. İrade kazandığı paradadır. Kazandığı paraya göre o para yerine doğru akar. Çeviremezsin onu. Resulullah Efendimizin hayatına baktığımız zaman Efendimiz yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verdi. Bu sebeple dünyevi arzu bir tarafı bıraktı Efendimiz. Kendi bir tatili yoktu. Bir tatil yollar tıkanıyor, her şey tıkanıyor. Resulullah'ın bir günlük bir tatil yoktu. Resulullah Efendimizin sevinci neydi? İnsanı tebessüm ettirmekti. Mahzun yürekleri sevindirmekti. Bir kişiyi daha hidayete sevk edebilmenin sevdasıyla yaşardı. Açları doyurmanın lezzetiyle kendisi doyardı. Onun talebesi Ashâb-ı Kirâm da aynı minval üzerine yaşadı. Velhâsıl Cenâb-ı Hak Süleyman Aleyhisselâm'a nimelâb, onu güzel bir kuldu buyuruyor. Hiç parayı kendisini köle etmedi, o paraya hükmetti. Kalbini kasa yapmadı. Yine onun altındaki ayet, 16. ayet Fecr Sûresi, onun imtihanı mı, rızkı daraltındıysa, Rabbim beni önemsemedi der. Halbuki onu vermemesi bir nimet. Verse onun hesabı olur. Belki yanlış yolu kullanacaktı. Belki o sevdi onu cehennem yolcusu yapıyordu. Kul radiyet, Allah razı olacak. Onun için ne olacak? Burada sabır silahını kullan. Ve tevâsâb bis sabır. Fakir bir müminin vazifesi nedir? Sabır, hâle, rıza içinde kendi imkânlarıyla kulluk ve gayret devam etmek. İman iki yarımdır buyuruluyor. Yarısı sabırdır, yarısı şükürdür. Gerçek saadet, hayatın medcezirini olduğu gibi kabullenmek, iniş çıkışlarını. Meşakkatlerine tahammül, istihana gayret, her şeyin güzel tarafını görüp âlem Rabbine teslim olmakla mümkündür. Şu bardağın dolu tarafını göreceksin, boş tarafını görmeyeceksin. Lokman'ı kim diyor? Oğlum diyor, aç gözüyle sakın diyor. Takdir rıza göster, Allah tarafından sana verilene kanaat et ki hayatın güzelleşsin, gönlün sururla dolsun, hayatından zevk alabilirsin. Yani mahrumiyetleri hatasına mazeret kılmamak. Bakın Gazze'de elinde Kur'an-ı Kerim var. Bombalar patlıyor. Düşünün bir gece rahat yok, bombalar patlıyor. İkincisi hastalıkla sari hastalıklar yayılıyor. Ne tuvalet var doğru, ne şey var, ne su var. Üçüncüsü açlık var. Üç tane zulmün içinde elinde Kur'an-ı Kerim var. İnşallah diyor cennette buluşacağız diyor birbirlerine. Nihayet Rabbimiz hoşlanmanın bir şeysi için hayırlı olabilir. Yani sevdiğinin bir şeyin hakkında şer olabilir. Onun için kul radiyeten ben kul Allah'tan razı olacak. Yani hayatın meczeziline takılmayacak. İkaz. Hayır diyor Cenab-ı Hak. Doğru siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ya yetime bir çikolata vermek diye. Onun biraz ahiret istikbalini temin edebilme. Onun Allah'a güzel bir kul olabilmesi. İkincisi yoksulu yedirmeyi bir mi teşvik edin. Hem yoksulu yedireceksin hem de teşvik edeceksin. Sırf seni yedirmen kâfi değil, hem de teşvik edeceksin. Haram, helal demeden mirası obur gibi görsün buyuruyor. Bu çok mühim. Tavsiye ederim, Nisa Sûresi'nin 14. ayete bakın. Cenâb-ı Hak, eğer Allah'ın kanunlarına itaat etmeyen için ebedi bir azap vardır buyuruyor. Eğer uymazsam hem gasp eden hem de haram lokma yersin. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz buyuruyor. Malı da ne çok seviyorsunuz buyuruyor. Ahiret düşünmüyorsunuz, istikbali. Malı da ne kadar çok seviyorsunuz. Velhâsıl kul, sırf diliyle şükreden bir kul olmayacak. Gözüyle şükreden bir kul olacak. Hayır gördüğü zaman oradan hikmet devşirecek. Tefekkürü artıracak. Şer gördüğü zaman ondan ateşten kaçar gibi gözlerini koruyacak. Kulağın şükrü her hayır işittiği zaman onu ezberleyecek. Her şer işittiğinde onu unutacak. Ellerin şükrü, onlarla hakkı olanlardan başkasını tutmayacak. Midenin şükrü helal ile gıdalanacak. Oburluk olmayacak. Ayakların şükrü hayır hasenatta böyle yaparsa şükreden kullarına oluyor. Fakat Cenab-ı Hak şükreden kullarım azdır buyuruyor. En mühim mesele İslam ve iman nimetine şükür olacak. bir Budist olabilirdik, Brahman olabilirdik, bir Yahudi, bir Hristiyan olabilirdik. Cenab-ı Hak bize en büyük dini, en güzel dini ümmet kıldı. En mühim bunun şükrü, onun için İslam'ı yaşayıp İslam'ı yaşatmak. İslam'ı ve imanı aç da yaşayıp halimizle, kalimizle İslam'ı tebliğ edebilmek. Aklımızı Kur'an ve sünnetin rehberleri altında kullanacağız aklımızı. Hem onun dünyada faydasını görelim, hem de o nimeti biz de lütfen Rabbimize şükrümüzü ifa etmiş olalım. Hem de ahiretimizi huzur içine gitsin. Kalbimizin şükrü, verdiği nimet daima tefekkür edilmesine Cenâb-ı Hakk'ı unutmayacağız. Şu suyu içerken unutmayacaksın. Nasıl şu milyonlarca sefer semaya çıktı, temizlendi, indi, temizlendi, indi. İki oksijen, bir hidrojen. Cenâb-ı Hak bir hayat veriyor. Malımın şükrü ne olacak? Maalesef günümüzde en çok kaybeden ilahi imtihana ihsiyede mal, mülk, servetle ilgili olandır. Birbirine yakın mirasçılarda bu paylaşmalarda devamlı kavgalar çıkıyor. Miras haramzade oluyorlar. Bütün buna ilahi taksime razı olmaktan kaynaklanıyor. Halbuki Cenâb-ı Hak miras taksimi nasıl yapacağını Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan etmiştir. Mü'min bu ilahi taksime razı olup şükredecek. Nisa Sûresi 14. ayet. Tarihte birçok kavmin helakı malın gerçek sahibi Allah olduğunu unutarak şükürleri terk etmelerinden olmuştur. İslam'da el mülkü lillah, mülk Allah'a aittir. Mümin mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu unutmayacak. Malını haram kıldı, faiz, kara borsa, gamli faiz, kul hakkına girmek gibi yanlış bir yolu elde etmekten sakınacak. Dükkanı öyle bir yere kiraya vermekten sakınacak. Malını harcarken lüks, gösteriş, marka düşkünlüğü, israf, cimrilik gibi yanlış bir şekilde harcamaktan sakınacak. Helalden kazanıp helale sarf edecek, kendi harcarken de kifayet miktarı yetinecek, ihtiyaç fazlasını infak edecek. Zira İslam'ın ilk meyvesi merhamettir. Merhamet nedir? Sende olanı, onda olmayana senin onun ikram etmendir. Mümin daima kendini din kardeşine mesul görecek. Daima mümin farik vazı vicdanlı olacak. Vicdan nedir? Vecebe yücüdü vicdanen kendini kendine bulmak. İnsanlığın tescilidir. Bugün işte dünya bunu kaybetti. Bu sebeple varlıklı bir mümin Allah bana verdi fakat filana verme demek ki onun bana zimmetli kıldı diye düşünecek ve verirken de sevinerek verecek. Yine ondan sonra kıyametteki durumu bildiriyor. Ama yer parça parça döküldüğünde nasıl dökülecek? Cenab-ı Hak Enbiya Suresi'nde bir tomar kağıdı büker gibi bütün kainatı bükeceğiz buyuruyor. Bu bir vaattir buyuruyor. O trilyonca yıldızlar vesaire hepsi eski haline gelecek. Biz yeni baştan inşa edeceğiz Cenab-ı Hak buyuruyor. Yerde parça parça dökülecek. Rabbinin emri gelmeye saf saf dirildiği zaman her şey ortaya çıkacak. Hazreti Osman buyuruyor. Gerçek mümin diyor altı çeşit korku içindedir. Birinci imanı kaybetme korkusu. Garanti yok. Peygamberler, peygamber işaret eden aşırı mübeşşire, onun dışında kimsenin son nefes garantisi yok. Bir Allah dostuydu Bağlum bin Bağra, o da son nefesi felaket oldu. Onun ölüm gelene kadar, yakın gelene kadar buyuruyor, bir titizlikle bir mümin imanını korumaya, amel-i salihlerle tezyin etmeye gayret edecek. İkincisi, kıyamet günü kendi rüsvâ edecek şeylerin ortaya çıkması. O gün Rabbinin bildirmesi bütün haberleri anlatır yeryüzü. Burada çelme taktı, burada hayır hasenat yaptı. Yeryüzü bile konuşacak orada. Yani göz şahide geçiyor, kulak şahide geçiyor. Bir de mekanlar da şahide. Burada namaz kıldı, burada çelme taktı. Üçüncü, amelin şeytan aleyhine tarafından boşa çıkılması. Şeytan daima kul şükredeceği yerde azgınlığa götürür. Ayet de var. Kendi azdırmasını şeytan Allah'a izaf etti. Beni azdırmana karşı günahla süsleyeceğim yeryüzünü. Ben de onu hepsini mutlaka azdıracağım buyurun. Ancak ona ihlaslar müstesna. Demek ki ihlasın ne kadar çoksa Cenab-ı Hakk'ın himayesi altındasın. Dördüncüsü ölüm meleği, ezra gaflet içindeki ansın yakalaması. Bir manzara görürken, bir menfi manzara bakarken son nefesini vermen Allah korusun. Onu daima gözünü gönlünü muhafaza etmek. Cenab-ı Hak sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyuruyor. Ve dünyaya mağrur olup ahiretten gafil kalma. Âmirtin nas çalışmışsın boşuna. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir buyuruyor. O gün diyor Cenab-ı Hak cehennem getirilir diyor. Göz önüne getirilir cehennem. İnsan birer bire hatırlar. Fakat bu hatırlamanın faydası var. Geçti telafi yok. Ve bugün en mühim, en şey uydum kalabalığa diyerek sokakların insafına bırakılan anne babalardan ahirette kendi evlatları davacı olacak. Ondan sonra çok pişmanlık duyacak o. Keşke bir şey gönderseydim diye ama bitti. Gönderecek bir şey yok. Orada artık her şey aşina. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse bertaraf edemez. Kurtul, geriye dönüş de yok. Hayvanlar diriltilecek. Hayvanlar zulmeden insanlardan hakkını alacak. Tarlayı yaktı. O tarlada hayvanlar yandı. O hayvanlar diriltilecek. Ya bir kamçı fazla vurdu, onun şeyini verecek. Aç bıraktı, hesabını verecek. Kâfirler de o manzarayı görecekler. يَكُلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا Keşke diyecekler, keşke de biz bu hayvanla yok olsaydık diyecekler ama yok olma yok. Ondan büyük mükafat, ey Rabbine itaate, itminane, huzura eren nefis. Sen ondan razı, radiye, merdiye, o da senden razı. Salih kulların avukatı cennetime gir buyuruyor. Tabi burada bir salih kul olabilmek. Yani Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir rahmet peygamberi, bir mü'minde bir rahmet insanı olacak. Rahmet insanın vazifesi. Yani Allah'ın temsilcisi, onun şahidi olarak yaşayacağız. Din temsilcisi de evlatlarımıza, topluma bir örnek olarak İslam'ı yaşamakla. Şahidi en güzel bir şekilde ifa edebilmek için nefsi arzu bertaraf edilecek, ruhani istidatlar inkişaf etmenin gayretinde olunacak. Kibir, enaniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik, kötü hasretler, rahmet insanda yok olacak. O lügatlar kazanacak. Bütün bu kötü vazifeler ateşten kaçarak kaçacak. Bunlar yerine ne olacak? Cömertlik. Rasûlullah Efendimiz cömertti, Eshâb-ı Kirâm'ın cömertti, evlân cömertti. Merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, nezaket, sabır, edep, haya, vakar gibi faziletlerle müzeyyen olacak. Zarif, ince ruhlu bir hassas mümin olacak. Kendisi nefsânî manzara çekmekte daima muhafaza edecek. Ya bu internetin menfi manzaradan. Onları ebedi saati yakıp kül eden bir ateş gibi görecek. Seyrettiği rahmani her manzara kendine derin bir tefekküre sevk edecek. Zira bilir ki tefekkür imanın anahtarıdır. Cenab-ı Hakk'ı bismi rabbikellezî halak yaratan Rabbinin adıyla oku buyuruyor. Bulunduğu zamanda âlem rahmet efendimizin temsilcisi olabilmenin gayretinde olacak. Onu temsil edebilmenin aşk ve heyecanıyla yaşayacak. Bu sebeple en alt kademeden en üst kademeye kadar insanları irşat heyecanı içinde bulunacak. Fedakâr olacak. Çoraklaşmış gönle bir yağmur misali rahmet olmanın derdinde olacak. Bütün müminin kendi zimmetli olduğunu idrak edecek, gönlü bir dergâh haline getirecek. Gönlü bir dergâh olacak, bir rehabilite merkezi olacak. Bütün insan neşesi ve hüznü onun gönlünde olacak. Değişen şartlarda muazzeni kaybetmeyecek. Daima Allah rızası halinde olacak. Ham şükür halinde olacak. İşte Mevlana Hazretleri o Selçuklu Üniversitesi'ne genel hocasıyken hamdım diyor. Yani zaten ilim zirvesinde olsa da kuru bilginin zihne depolandığı, zihnin arşiv olduğu bir devre hamdım diyor. Bu arşivdeki bilgilerin kalben hazmedilmeye başladığı devre de piştim diyor. Aklın idrak edemediği ilahi sır, hikmet ve hakikatlerin kalben keşfinin başladığı safhada yandım diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, sadık ve salih insanlarla beraber olun, onlarla oturup kalkın ki onların karakter ve şahsiyetleri sizlere sirayet etsin, inikâs olsun. İnsanlar hayattayken sizleri özlesinler, vefat ettiğinde sizlere hasret duysunlar. Sizleri fâtihâlarla yâd etsinler. Sâd-ı Şirâzî diyor ki, öyle bir hayat yaşa ki, öldüğü zaman insanlar bir güneş battı, bir yıldız kaydı diye seni rahmetle ansınlar. Rabbim cümlemizi hayat defterini razı ve hoşnut olan bir şekilde dolduran salih ve salihâ kullarından eylesin inşallah. Bu Rabiül Evvel ayının Cenab-ı Hak feyzinden müstefid eylesin inşallah. El meru me'mel ahabbe. Kıyamette de o zor günde de bugün onun yüksek ahlakını yaşayarak onunla beraber olmaya Cenab-ı Hak cümlemize ihsan eyle lütfuyla keremiyle. Duamızın kabulü niyazı lillahi teâlâ. Fatiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 24 Ağustos 2025 tarihinde Eskişehir'de yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.